11, 67. sayfa. Karlı fakat güneşli bir gündü. Sitare'yi o gün ilk defa sobanın başında hazırladıkları rahat koltuğa geçirmişlerdi. Bu vaziyet 2 aya yaklaşan hastalık müddeti içinde bir değişiklik, bir yenilik doğurmuş bulunuyordu. Annesi ev işleriyle meşguldü. Yanında ablası Cevvali vardı. Ablacığım, yataktan çıktığıma ne kadar iyi ettim. Burası öyle güzel ki. Cevvali ağzını onun kulağına yaklaştırdı. Gülerek, İnşallah yakında büsbütün ayağa kalkacaksın dedi. Sitare yüksek sesle söylenen sözleri artık seçebiliyor. Denenleri gittikçe daha kolay anlayabiliyordum. Ben de öyle ümit ediyorum diye cevap verdi. Turgut'un mektuplarında seni bir an önce İzmir'e aldırmak arzusu seziliyor. Farkında mısın? Evet. 15-20 güne kadar yola dayanacak bir hale gelebileceğimi umuyorum. Hakikaten gitmeyi sen de arzu ediyor musun? Sitali bu suali biraz manidar bularak ablasının yüzüne baktı. Karşılaştığı ifade tahmininde yanılmadığını anlatıyordu. Kat'i bir şekilde. Evet, hatta gitmek için sabırsızlanıyorum dedi. Bu sırada odaya Behin Hanım girmişti. Elinde bir mektup vardı. Bunu Sitare'ye doğru sallayarak Ferruh Bey'den diye müjde verdi. Sitare bu ismi duyup akabinde zarfın üstündeki yazıyı tanır tanımaz şiddetli bir heyecanla sarsılmış, rengi bembeyaz kesilmişti. Boğuk bir sesle Ferruh Bey'den mi dedi, beni hatırlayabilmiş demek. Mektubu kapmış titreyen parmakları arasında güç zapt ederek açmıştı. Halinden renk vermemek için mümkün olduğu kadar soğukkanlı davranmaya gayret ederek mütehassir olduğu sevimli yazıya gözlerini verdi. Mektup sevgili yavrum Sitare diye başlıyordu. Sadece bu ibare Sitare'nin artık silindiğini sandığı gönül acısını uyandırmaya yetti. Birdenbire gözleri doldu fakat bu yaşları kalbine akıtmak zaruretindeydi. Dişlerini sıkıp bir an kendine metanet verebildikten sonra okumaya devam etti. İstanbul'dan aldığım bir mektupta senin hastalığını öğrenmiş bulunuyorum. Bu haberin beni ne derece müteessir ettiğini tahmin edersin değil mi? Şifa bulmanı bütün kalbimle dilerim. Yanında olmak, seni teselli etmek en büyük arzumdu Sitarem. Lakin aradaki mesafe o kadar insafsız ki. Ben şimdi Kahire'deyim. Burada bir müddet daha kalacağımı zannediyorum. Çok yalnızım yavrum. Bütün sevdiklerimi ve bilhassa seni o derece özledim ki. Acaba özlediğim kadar da özlenmiş bulunuyor muyum? Bana sıhhat ve afiyet müjdeni getirecek olan sevimli mektubunu bekler. Büyüklerine saygılarımın iblâ ricasıyla gözlerinden öperim. Ferruh Tayyip. Bu mektubun her hücresinden Sitare'nin kalbine bir kıvılcım sıçramıştı. Şu kısacık basit ibareler arasında nasıl bir tılsım saklıydı acaba? Yakın ve uzak dostlarından böyle teselli edici, hatır edici nice sözler duymuş, hatta çok daha candan iltifatlarla karşılaşmıştı. Fakat onca onların topu şu ufak kağıdın ihtiva ettiği ruhun zerresine sahip değildi. Kirpiklerinde toplanan katreleri süratle kurularken mektubu ablasına uzattı. Yanımda bulunup beni teselli edemediğine hayıflanıyor. Hakikaten yanında bulunabilseydi bana en büyük teselli olurdu dedi. Sonra pencereden uzaklara bakarak ilave etti. Profesör beni anlayan en iyi dostumdu. Şu hastalığım sırasında kendisine cidden çok muhtaçtım. Sükunetle harcayabildiği bu sözleriyle heyecanındaki gayri tabiliği örtmek istemişti. Ne annesi ne ablası bu esas üzerinde hiç durmadılar. Beyin Hanım yürekten bir söyleyişle pek doğru diye tasdik etti. Nasihatlerinden de çok istifaden olur. Çocukluklarının yükseltmemesi yolunda sana hayli faydası dokunurdu. Cevvali mektubu yüksek sesle okurken Sitare gözlerini kapamıştı. Ruhunda bir kıvranış, bir eza başlangıcı duyuyor, kendisini hiç iyi hissetmiyordu. Onda en fazla müessir olan profesörün acaba özlediğim kadar da özlenmiş bulunmuyor muyum suali idi. Hastalanmadan önceki halini hesaba katmayarak sadece yatakta geçirdiği tesellisiz günlerini onun zalim sükutuyla mukayese etmeyi bu sualin haksızlığını ispat için kafi görüyordu. Bilhassa nikahati esnasında gönlündeki acının bir nevi narkozlaşmış vaziyetine rağmen gizli bir tahassürle sızlanmaktan hiçbir zaman hali kalmamış olduğunu şimdi intikal etmekte, ilk devrede o derindeki yaranın acısını duyamamasının sebebini geçirdiği sedemelerin tesirinden ileri geldiğini anlamaktaydı. Şimdi şuuru altında ve kalbinin en gizli köşesinde yaşayıp ona için için ıstırap vermiş olan o büyük tahassürü böylece miyardan geçirirken şayet profesörün de bu kabil bir tahassürden nasibi bulunsaydı kendisine hiç değilse daha önce mektup yazardı şeklinde bir kanaate varıyordu. Zira hasta olmasaydı dahi aylardır sabırsızlıkla beklediği pek güzel bildiği iki satırcık el yazısını esirgememesi gerekirdi. Sitare bir türlü mana veremediği bu vefasızlık karşısında vefasız bir tavır takınmakla tesellim dolu müessir bir cevap göndermek arasında bir karar vermek ıstırabındaydı. Fakat bu kararı sükunet bulmadan bu anda vermesinin imkanı yoktu. Zihni binbir tefekkürle, kalbi binbir elemle yorgun olarak dakikalarca hareketsiz ve sessiz kaldı. Annesi çoktan işine dönmüş, ablası örgüsüne dalmıştı. Neden sonra cevvale başını kaldırdığı vakit kardeşinin için için hıçkırdığını görerek hayrete düştü. Ne var Sitare? Nen var Sitare diye sordu. Sitare gözlerini açtı. Mahmur bir bakışla. Hiç ablacığım dedi. Bir rüya görmüştüm de. Bir rüya mı görmüştün? Nasıl rüya? İzmir'deyken. Annemi hasta görmüştüm. O kadar ağlamıştım ki. Hayalimde aynı sahne canlandı da. Ah o yıldızlar. O kandil kandil üstümüze dökülen iri ve titrek ziya parçaları. Cevvali onun elini tuttu. Senin ateşin var, sayıklıyorsun dedi. Hayır, sayıklamıyorum abla. Sen hiç o çeşit bir yıldız yağmuru gördün mü? Cevvali ona cevap vermeden odadan çıktı. Annesini çağırdı. Koltukta oturmak Sitare'yi yordu anne dedi. Kendisine hafif bir nöbet geldi. Gelin de bir dikte yatağına geçirelim. Sitare yeniden sarsılmıştı. Yataktan ilk çıktığında koltukta fazla oturmasından doğma yorgunluğa verilen fakat asıl sebebi Ferruh Bey'in mektubundan ibaret olan bu sarsıntı onu birkaç gün tekrar yatağa esir etti. Sonra yavaş yavaş düzeldi. Nekahatın normal vaziyetine döndü. Bu meyanda profesöre karşı sukuti bir tavır takınmasının mümkün olamayacağını anlamış ve kararını vererek uzun bir feryatname karalayıp kendisine göndermişti. Fakat ne ümitlerle yazılan bu mektup da cevapsız kaldı. İzmir'e tamamen sıhhatli olarak dönmüştü. Yalnız fazla zayıf ve renksizdi. Bu hali ise kendisine daha rakip bir incelik hareketlerine daha hassas bir zarafet veriyordu. Kocasını eskisinden ziyade müşfik ve munis buldu. Üzerine o derece düşüyor, etrafında o zekilde pervane oluyordu ki gayri ihtiyari ona nazlanmak ve şımarmak ihtiyacını duyuyordu. Görümcesiyle kızı arkalarından da makbule safa geldine geldiler. Ve kendisini sevenlerin samimi muhitinde daha çabuk sıhhatini kazanacağını söyleyerek onu bağa davet ettiler. Sitare bu daveti bilhassa Makbule'nin yılbaşında birkaç kere yatıya gelerek ziyaretini iade edeceği yolundaki vaadi üzerine memnuniyetle kabul etmişti. Bağda kışın pek başka adeta vahşi bir güzellik vardı. Bu defa Turgut'un kendisine refakat edememiş olmasına rağmen Sitare orada hiç yalnızlık duymadan ve sıkılmadan 15 gün kadar kaldı. Bütün aileyi eskisinden daha samimi ve müşfik hissetmişti. Bilhassa Makbule ona hakiki bir abladan ileri davranmış, sevgisi, sokulganlığı ve bağlılığı ile kalbini ve itimadını büsbütün kazanmıştı. Evine döndüğü zaman birkaç gün yalnızlık duydu. Eğer Makbule'nin yılbaşında geleceği tesellisi olmasaydı daha fazla sıkılacaktı. Turgut bu durum karşısında hafif bir meyusiyetle Yuvanda daha ziyade meşgul olsan sıkılmazdın Sitarem diyordu. Hala hayatını yadırgar vaziyettesin. Bu haleti ruhiyeni niçin değiştiremiyorsun bilmem. Sitare bu sözlerden kocasının güler yüzü ve nikbin hali altında yüreğinin pek müsterih bulunmadığını anlamış, ona hak verip yaptıklarından utanmıştı. O günden sonra yuvasına daha fazla alaka göstermeye başladı. Bu alaka sayesinde de hakikaten üstündeki bedbinliği ve kasveti kısmen atmaya muvaffak oldu. Yılbaşından bir gün evvel Makbule küçük oğlu Yavuz'la birlikte karşı yakaya gelmişti. Bu geliş Sitare'ye bir bayram neşesini duyurdu. Bir pazar günüydi. Turgut da evde bulunduğundan karı koca misafirlerini pek candan karşıladılar. Turgut, Makbule Hanım sizi hacı bekler gibi bekliyorduk diyordu. Eğer bir mazeret serdirtip de gelemeseydiniz, Sitare kocasının sözünü tamamladı. Muhakkak çok meyus olurduk, adeta madem tutardık dedi. Makbule oğlunu göstererek, hiçbir mazeret tanımayacak olan şu fermanlıya baksanıza diye güldü. Hep birden çocuğa bakarken bir çam dalı sürüklemekte olduğunun farkına varıp kahkahayı kopardılar. Makbule izahat veriyordu. Kocam ticaret arkadaşlarından bir Rum gencini bizim bahçeden Noel için bir çam dalı vaat etmişti. Fakat dal kesilip hazırlandığı halde adamcağız ne gelip aldı ne de aldırdı. Böylece dal bizde kaldı. Çocuklar bunu yılbaşında kendileri donatmak hevesine düşmüşler. Bu adetin bizim annelerimizle alakadar olmadığını her ne kadar büyüğü anlatabildikse de küçükle başa çıkamadık. İlle dalı Sitare teyzemle Turgut dayıma götüreceğim. Onlar onu donatırlar diye tutturdu. Çaresiz taşıyıp getirdik. Artık işin gerisini siz halledin. Sitare Yavuz'u kucakladığı sırada Turgut da dalı omuzladı. İkisi de çocuğun arzusunu yerine getireceklerini vaat ettiler. Yılbaşı gecesi o derece neşeli geçmişti ki Sitare o gecede yaşadığı saatleri hayat tarihinin en mesut safhası olarak saklayabilirdi. Adeta bir rüya alemi şaşalı bir efsaneye imtisal olacak müstesna anlar idrak etmişlerdi. Turgut'un iki samimi arkadaşıyla aileleri de gelmişti. Hepsi neşeli ve hafif ruhlu insanlardı. Esasen küçük salonun bir köşesindeki rengarenk ampuller, serpantinler ve bebeklerle donanmış, pırıl pırıl yanan çam dalı ile orta perdedeki zevki selim ve itina ile hazırlanmış yemek masası, ağır mizaçları bile şekle davet edici bir manzara arz etmekteydi. Buzlu biralar da neşenin artmasına hizmet etti. Gramofondan yükselen seçme dans havalarıyla ayrıca duşup kaynaştılar. Ve bilhassa tam gece yarısı radyodan Milli Piyango'da kazanan numaraları heyecanla dinledikleri sırada Sitare ile Turgut'un biletine 10 bin liralık bir ikramiyenin isabet ettiğini duymak hepsini sevinçten çocuklaştırmıştı. Turgut ayağa kalkmış, hem de biletimiz bütün, bütün diye bağırıyordu. Sonra kendisini kaybederek karısını kucaklayıp öptü. Kahkaha ve çığlıktan ev sarsılıyordu. İkramiyenin sevincine ortak olanların hepsine muhtelif şeyler vaat edildi. Neşe sabaha kadar devam etmişti. Gün ağarırken misafirler veda ettiler. Yatak odasına girdikleri zaman Turgut Sitare'yi ellerinden tuttu. Onun zarif endamını ve güzel yüzünü bir tablo seyreder gibi hayran nazarlarla bir dakika süzdü. Sonra, bilir misin Sitarem dedi, bana piyango seninle evlendiğim gün çıkmıştı. O geceden sonra Sitare bambaşka bir insan oldu. Artık tamamen iyileştiğini, kocasına ve yuvasına ısındığını hissediyor. Eski yıllarda olduğu gibi yüzü ve gönlü aynı zamanda gülüyordu. Makbule'yi öyle birkaç günde bırakmamıştı. Zaten küçük Yavuz da Noel ağacından pek çabuk ayrılmaya bir türlü razı olamamış. Hatta annesine büsbütün Sitare teyzelerde kalmak teklifinde bulunmuştu. Çocuğun arzusuyla her akşam çam dalı yakılıyordu. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen eli zeki ve dirayetli bir oğlandı ki Sitare onunla meşgul olmaya, konuşmaya bayılıyordu. Fakat evlerine döndükleri zaman ne derece yalnız kalacağını, bu alışkanlığın ona neye mal olacağını düşünmekten de hali kalmıyordu. Bir çocuk insanı ne kadar oyalayabiliyordu diyordu. Hele bunun gibi şirin bir çocuk anası olmak hayali içini hiç tanımadığı bir saadet ve haz rahşisiyle sarsıyordu. Artık Makbule hemen hemen oğluyla hiç uğraşmaz olmuştu. Yavuz da annesinden ziyade Sitare ile haşır neşir olmaktan hoşlanıyor. İkide bir de anneciğim ben Sitare teyzemle kalacağım diye sızlanıyordu. Sitare'de artık yeni duygular, yeni emeller uyanmaktaydı. Bir akşam yemeğinden sonra Yavuz'un uykusu erken gelmiş, Sitare onu yatırmak üzere odasına götürmüştü. O gece Turgut nöbetteydi. Nine de izinli bulunuyordu. Çocuğu soyup yatağına henüz yatırmıştı ki sokak kapısı hızlı hızlı çalındı. Sitare camlara konan iri kar tanelerine bir göz atarak acaba kim diye hayretle doğruldu. Bu sırada dışarıdan Makbule ben kapıya bakarım diye seslenmişti. Gelinin kim olduğunu anlamak için merakla bekledi. Kulağına derinden bir erkek sesi aksediyor, merdivende hafif adımlar duyuluyordu. Makbule oda kapısını aralayarak, ''Akrabanız olduğunu söyleyen yaşlıca bir bey geldi.'' dedi. Sitare hemen yerinden fırlamıştı. Bir anda kalbi öyle şiddetle çarptı ki nefesi daraldı. ''Yaşlıca bir bey mi? Gözlüklü mü?'' diye sordu. ''Evet, o halde da kendisi profesördür.'' Sendelediğini hissederek kapıya tutundu. Makbule onu şaşkın bir bakışla seyrediyordu. Çocuğu bana bırak, sen misafirinle meşgul ol kardeşim diye onu ikaz etti. Zeki gözleri bir an içinde her şeyi okumuş, her şeyi anlamıştı. Sitare salonuna bir hayalet gibi girdi. Ferruh Bey arkası dönük olarak nohut ağacının önünde duruyor, ışıkları seyrediyordu. Ayak sesini duyunca başını çevirdi. Yüzünde en munis ve sevimli tebessümlerinden biri açılmıştı. Sitare'm ben geldim diyerek ona ellerini uzattı. Sitare bu uzanan ellere doğru öyle hızlı yürüdü ve kollarını öyle fazla açtı ki profesör onu kucaklamak mecburiyetinde kaldı. Nereden çıktınız diyebilmişti. Sesi titriyor, boğazında bir şey düğümleniyordu. Profesör dudaklarını yaşlasan soluk uzaklara hafif bir temasla öptükten sonra onu göğsünden ayırarak bir adım uzakta tuttu. Ne kadar değişmişsin Sitare? Bir genç kadın, aman yarabbi. Fakat yine de benim en kıymetkar gülüm olarak liyakatini muhafaza ediyordun. Sitare gözlerinde yaşlarla, keşke bir hercai menekşe olsaydım diye mırıldandı. Neler çektiğini biliyorum yavrum. Mektubundaki feryatlarından önce de biliyordum. Göz göze geldiler. İkisinde de garip bir çekingenlik, derin bir heyecan vardı. Sitare geniş bir kanepeye işaret ederek, ''Buyurun, oturalım.'' dedi. Oturduktan sonra titreyen sesiyle devam etti. ''Bir rüyada olmadığıma inanmak benim için o kadar güç ki. Nasıl oldu da bu lütufkarlığı esirgemediniz? Bir mektup yazmak zahmetini çok gören siz, nasıl bu kadar uzaktaki bir kalbin yanına varabilmekten izinini gösterebildiniz?'' Ferruh Bey onun müşfik bakışlarıyla süzüyordu. Sen pek gafilsin Sitarem dedi. Benim için sevgisini daima kalbimde, hayalini gözlerimde taşıdığım bir varlık olduğunu nasıl unutabilirsin? Seni düşünmeden yaşadığım bir dakikam oldu mu sorsana. Mektuplar ne ifade edebilir? İnsana heyecan ve ıstıraptan başka ne verebilir? Ben zaten heyecan ve ıstıraptan başka bir şey duyarak yaşamadım ki. Senden böyle sözler işitmek istemezdim Sitare. Bu ifadenizde samimiyet varsa beni kıracaktır. Sevgisi daima kalpte, hayali daima gözünde taşınan bir varlığın vefakarına karşı vefasını sunması mucibi teessür değil, bilakis mucibi tefahür bir hal olmalıdır sanırım. Sitare, beni ne çetin bir imtihana tabi tutuyorsun? Bu külfeti bıraksak da ülfete koyulsak olmaz mı? Nasıl isterseniz öyle yaparız. Ülfetten maksadınız herhalde gözle görülebilen ahvalin dedikodusunu yapmak değil. Buyurunuz, bugün havanın çok soğuk ve karlı olmasından başlayıp bahsi açalım. Ferruh Bey gevrek bir kahkaha attı. Ceplerinde sigara paketini arayarak, görünüşünde olduğu kadar fikirlerinde de inkişaf var dedi. Eskisi de aram daha az hazır cevaptı. 11. ayırımın sonu.